Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla Erkam Radyo Çamlıca stüdyolarında her zaman olduğu gibi birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Evet, ilk olarak Türkiye'nin geçen hafta yaşadığı 2019 yerel seçimlerinin yansımalarıyla programımıza başlayalım hocam müsaadenizle. Bir yerel seçimdi şüphesiz ama yerel seçimin çok daha ötesinde anlamlar taşıyordu. 2019 mahalli idareler seçimi Türkiye açısından ve anlıyoruz ki dünya açısından da farklı anlamlar taşıyormuş. Seçimin akabinde Batı'dan, Amerika'dan, Fransa'dan, farklı noktalardan yankılar geldi. Yerel seçimlerde şu anda bir belirsizlik söz konusu İstanbul açısından. İktidar partisi İstanbul'u şu anda kaybetmiş görünüyor. Oylar yeniden sayılıyor. Yeni bir değerlendirme yapılıyor. Ankara'da başkenti 3 puan farkla kaybetti. Ve bu da Batı'da farklı ülkelerde farklı heyecanlar oluşturdu. Mesela Batı medyası 31 Mart'ta AK Parti'nin 15. seçimden zaferle çıkmasını değil de Ankara ve tartışma süren İstanbul sonuçları öne çıkardı. Düşmanlıklarını gizlemeyen The Guardian, Financial Times, New York Times, BBC, Le Monde ve benzeri yayın organları Erdoğan yenildi, Erdoğan'a darbe gibi yorumlar yaptı. Yine İngiliz haber ajansı Reuters seçimin ilk dakikalarında algı operasyonuna başladı ve Reuters anket firması ismi vermeden yaptığı haberinde şu skandal cümlelerle okuyucularına haberi servis etti. Türkler anketlerde Erdoğan'ın kaybedebileceği büyük şehirlerde oy kullanmaya başladı. Evet, böylesine bir başlık kullanıyor Reuters. Yine Avrupa Konseyi'nden, Avrupa Birliği'nden, Amerika'dan seçimlerin, oyların daha doğrusu yeniden sayılması ile ilgili çeşitli açıklamalar geldi. Tepki çeken açıklamalar geldi. Buradan başlayalım. Son olarak Yunanistan'dan da bir tepki var. Ayasofya meselesi seçim sırasında propaganda döneminde gündeme gelmişti. Türkiye'deki yerel seçimleri takip eden Yunan basını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İzmir, Ankara ve İstanbul'u kaybettiğini belirterek Ayasofya'nın intikamı manşetlerini atmış. Tüm bu haberler, manşetler, açıklamalar neyi anlatıyor hocam? Bu seçim gerçekten de bir yerel seçim miydi yoksa daha ötesinde anlam mı taşıyordu? Buyurun.
Evet, hayırlı akşamlar efendim. Biz atalarımızın bir sözü vardır. Küpün içinde ne varsa dışına o sızar diye. Ama içindekileri kini kusuyorlar. Demek ki bayağı 25 yıldır biriktirmişler.
Evet.
Bu az önce dünya medyasından okuduğunuz demeçlere bakınca. Şimdi önce şunu söyleyelim. Londra Belediye Başkanı'nın Müslüman asıllı biri, evet, olduğunu ve seçimleri Müslüman biri kazanınca bu kadar yankı olmamıştı yani. Sonuçta evet. Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlar arasında bir seçim oluyor. Biri kazanacak, biri kaybedecektir. Bu dünyanın kuralı böyledir. Fakat bu hariçten gazel atanlar, bu olayı değişik mecralara sürüklemek isteyenlerin şöyle bir hedefi vardı. Ben yakın çevremdekilere şunu söylemiştim. Yani benim için seçimin iki tane göstergesi var. Birincisi, Cumhur İttifakı 50-52, evet, bandını aşarlarsa, o yani 50'nin üzerinde, 50-52 arasında, hı hı, oy alırlarsa bir kere beka meselesi diye bir şey
varmış,
ortadan kalkar. Yani o beka meselesi, evet, tartışması kalkar, hı hı, ve şu anda 52 civarında oy alındı. Bu beka konusu gündemden düştü.
Evet.
İkincisi, Ankara, İstanbul gibi büyük, iki büyük şehrin kazanılması veya kaybedilmesi meselesiydi. Hı hı. Bu AK Parti açısından böyleydi. Muhalefet açısından da, çünkü iki büyük şehrin bütçesi, mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi dünyadaki birçok ülkenin bütçesinden büyük.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye'de harcanan veya bütçeye gelen her 100 lira verginin 46 lirasının İstanbul'dan, evet, olduğunu düşünürsek, yani İstanbul 15 milyon nüfusu var ama bunun çarpanları parasal ve ekonomik gücüne baktığımızda çok büyük bir değer ifade ediyor. Şimdi seçimin sonucunda bu oylar sayılıyor, dökülüyor, ne olur ne biter. O artık siyasilerin işidir.
Evet.
Fakat bizim burada vurgulamak istediğimiz konu şu. Neden AK Parti ve Cumhur İttifakı %50'nin altında oy alsa idi beka sorunu başlardı.
Evet.
Beni ilgilendiren yönü bu. Çok şükür öyle bir şey olmadı. Neden çok şükür diyorum? Yani bir parti kaybedip bir partinin kazanması olayı değil bu. Çünkü Venezuela örneğinde olduğu gibi eğer MHP AK Parti oyları %50'nin altına düşmüş olsaydı ki 4,5 yıl daha Cumhurbaşkanlığı süresi var.
Evet.
Ve artık Sayın Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı makamını tartışmalı hale getirip sokakları
hareketlendireceklerdi.
Evet. Şimdi gördüler ki yarın sandık konsa, tekrar seçim olsa %52 oy var.
Evet.
Dolayısıyla kazanma şansları olmayınca sesleri çok konuda çıkmayacak. Hı hı. Yani seçimin Türkiye'ye yönelik şeyi bu. Beka meselesi vesaire yok. Ve Amerika'ya, Fransa'ya, İngiltere ve Avrupa'ya ne oluyor? Yani dertleri ne? Türkiye'de elbette ki bir parti kazanacak. İki tane kazanan olmayacak bu seçim. İstanbul'un sayımları da devam ediyor. Ne olacağını hala bilmiyoruz şu an itibariyle. Evet. Ama bu da şunu gösteriyor. Dünya nüfusunun %18-19'unu oluşturan Hindistan'da, Çin'de seçimler oluyor. Cumhurbaşkanı, başbakan seçiliyor. Bu kadar
konuşulmuyor.
Konuşulmuyor. Gündem konusu olmuyor. Hatta Ukrayna'da da seçim vardı herhalde, değil mi?
Evet, evet. Birazdan konuşacağız onu da. Ukrayna'da da bir seçim oldu. Devlet başkanlığı seçimi vardı. Ve iki aday ikinci tura kaldılar. Hı-hı. Birisi komedyen Vladimir Zelenski. İkinci tura kalan %30'luk oranla bu ikinci tura kalmış ve diğeri de mevcut devlet başkanı Poroshenko %30'un iki katına ulaşmış. Seçimlerin ikinci turu da 21 Nisan'da yapılacakmış. Mesela bu kadar konuşulmadı herhalde, değil mi?
Şimdi komşumuz sayılır Ukrayna. Orada da yani 50 milyona yakın nüfusu vardır Ukrayna'da. Büyük bir ülke. Yani öyle kıyıda köşede kalmış bir ülke değil. İtalya'da da aynı şey oldu. Geçtiğimiz dönemde bir seçim olmuştu. Orada da işte bir film artistimine aday olmuştu.
Evet.
Yani artık Batı toplumlarında karizmatik liderler çıkmıyor. Yani ben hatırlıyorum Almanya'da bir Helmut Kohl dönemini, İngiltere'de o Demir Lady dedikleri Margaret Thatcher dönemini. Artık onlar kalmadı. Bu yeni yetme gençlerin de pek böyle liderlik karizması falan olmayınca ülkede siyasi bir istikrarsızlık var Batı toplumlarında.
Evet.
Ama dikkat edin, en çok hedefe koydukları isimlere bakıyorsunuz. Putin, işte Türkiye'de Sayın Erdoğan ve dünyada böyle diş geçiremeyecekleri liderlere çamur atıyorlar. Şimdi bir ülkede komedyen olan o Vladimir neden ikinci tura kalır? Çünkü orada %50 barajını aşamadığı için işte devlet başkanıyla bir komedyen ikinci tura kalıyor.
Evet.
Neden? Çünkü bu liderler olarak ortaya çıkanların halkı heyecanlandıracak bir projeleri yok. Bir mesajları yok. Mesela buradan hükümet yetkililerine şunu söylemek isterdim. Hep böyle içimden geçmişti. Yahu bu belediye seçimleriydi. Niye mesela Sayın Binali Yıldırım, Sayın diyelim ki Mehmet Özaseki projelerini anlatsalardı. Biz şunu yapacağız. Gelin açık oturum yapalım. Projelerimizi yarıştıralım deselerdi. Çok daha etkili bir şeyler yapmış olurlardı. Ama bugün bakıyoruz herkes bel altı vurmaya çalışıyor. Ve bu da doğru değildir. Benim kişisel kanaatim CHP'nin adayı bir oy fazla almışsa hakkaniyet ölçüsünde elbette ki meşru olarak koltuğuna oturur, görevini yapar. Ama böyle değilse de herkes hakkını hukukunu aramalıdır. Yani buradaki konu kimsenin hakkını yememesi esasıdır. Yani bir Müslümanların da bu konuda hassasiyet göstermesi gerekir diye düşünüyorum. Ama hakkını da sonuna kadar araması gerekiyor.
Peki. Teşekkür ediyoruz hocam. Bu konuyu noktalayalım. Bir başka önemli mevzu, Türkiye-ABD ilişkilerinde her an yeni gelişmeler yaşanıyor, farklı açıklamalar geliyor. Mesela Türkiye'nin Rusya'dan almak istediği ve almak için artık bütün anlaşmaları tamamladığı S-400 füzelerine karşı, hava savunma sistemine karşı ABD F-35 kozunu kullanmak istiyor. Ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasının yıkıcı sonuçları olacağını söyleyerek açık bir tehditte bulundu. Yine ABD'den gelen bir başka açıklamada, S-400'den vazgeçilmezse F-35 uçak programından Türkiye'nin çıkarılacağı, hatta Türkiye'nin sağladığı o ekipmanların, o malzemenin de başka ülkelerden sağlanabilmesi için arayışa girildiği yönünde açıklamalar geldi. Fakat bir başka açıklama daha var Pentagon'dan, ABD Savunma Bakanlığı'ndan. O da diyor ki uçaklarda herhangi bir sıkıntı yok. F-35'lerden biri gönderildi Luke Hava Üssü'ne. Diğeri de yarın gönderilecek şeklinde bir açıklama yaptı. Yani herhangi bir sıkıntı yok F-35 uçaklarının teslimatında. Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu da ABD'nin S-400 konusundaki tutumunu eleştiriyor. Ve bu ülkenin illa oradan almayıp buradan alacaksın diye dayatması müttefiklik ruhuna uymuyor sözleriyle ABD'yi eleştiriyor. Yine Mike Pence'in bir açıklaması var. Tarafınızı seçin, tercihinizi yapın şeklinde. S-400 mü müttefikiniz mi şeklinde. Ama NATO'dan bir başka açıklama geliyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg her zamanki tutumunu sağlayarak şöyle diyor. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sisteminin alımına ilişkin silah alım kararları her NATO üyesinin kendi ulusal kararlarıdır.
Evet.
Şimdi ABD-Türkiye ilişkileri bu dönemde hep inişli çıkışlı oldu ama devam edecek mi böyle? S-400 konusu nereye uzanır? F-35 konusunda bir tıkanıklık yaşanır mı? Bu yaşananların ardında aslında ne var? Bunu dinlemek istiyoruz hocam.
Evet, şimdi S-400 füzesinin alınmasına karşı çıkan Amerika niye karşı çıkıyor sorusunu önce bir soralım. Bunun bir alt serisi olan S-300 füzelerini daha önce başta Yunanistan olmak üzere NATO üyesi birçok ülke satın aldı. Sistemler hala da faaliyetlerini kullanıyorlar. Demek ki bunun 300'ü problem olmuyorsa bu S'nin 400'ünde problem olmaması gerekir. Kaldı ki bu NATO dediğimiz savunma işbirliği örgütü askeri bir uluslararası teşkilattır. Ve bunun 29 üyesi var. Yakında Makedonya'da girerse 30 olacak. Şimdi 29 üyeli bir askeri pakta en büyük askeri güç ve patron Amerika Birleşik Devletleri, sonra ikinci sırada Türkiye geliyor zaten asker sayısı bakımından. Şimdi siz eğer üyelik derseniz Türkiye'de 29 üyeden bir tanesidir. Amerika hangi hakla bunu söylüyor derseniz NATO Genel Sekreteri diyor ki yani bunun NATO'nun herhangi bir ülkesine saldırı yapıldığında NATO'ya saldırı yapılmış sayılır olarak kabul ediliyor. Zaten Türkiye'nin bu füzeleri bir NATO ülkesine karşı kullanmak gibi bir derdi de yok. Zaten hemen güneyimiz kaynayan bir kazan gibi. Burada Türkiye füzelerden bir tanesini sanırım Hatay'a kuracak.
Evet.
Şimdi Hatay'a siz Adana, Hatay o civara onun birini yerleştirdiğinizde, bir tanesini Trakya'ya, bir tanesini diyelim ki Akdeniz kıyılarına yerleştirdiğinizde bütün Doğu Akdeniz'i, Karadeniz havzasını kontrol ediyorsunuz. Şu anda büyük kapışma bu İsrail Kıbrıs arasında o Doğu Akdeniz'deki zengin doğalgaz yataklar üzerinde büyük kapışma var.
Evet.
Türkiye'nin burada hava savunma sistemi olarak kendi kontrolünün dışına çıkmasını istemiyor Amerika. Yoksa füzeler uyumlu değilmiş vesaire. Çok da Amerikan umurunda değil. Yine Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye diyor ki siz ya NATO müttefiki gibi davranın veya NATO'dan çıkın demeye getiriyor.
Evet.
Deme hakkı ve yetkisi yok ama Cumhurbaşkanı Yardımcısı
Fuat Oktay
Bey çok güzel bir şey verdi. Siz de dedi ya müttefik gibi davranın, bizimle misiniz karar verin, ya da dedi teröristlere silah veriyorsunuz, onlardan yana olduğunuzu söyleyin.
Evet.
Yani siz aynı müttefikiz diyorsunuz, Türkiye'ye silah çeken insanlara hala işte DAEŞ'in son kalıntılarını da temizledik diyorlar ama hala tırlar dolusu.
Evet,
şimdi silah gitmeye devam ediyor.
Hemen o bu haberi
ne
paylaşayım.
Bu ne lanet uğruşu, evet.
Evet, ABD Irak'tan Suriye'ye terör örgütü YPG PKK işgalindeki bölgeye kapalı kasalar, tankerler ve dört çeker araçlar taşıyan 100 civarı tırla sevkiyat yapmış. Suriye'den çekiliyordu güya ama tersine bir göç başladı. Şimdi sevkiyat başladı. Bunun altında ne var hocam? Buradan devam
şey
edelim.
Şey bekliyorlardı. Yani Suriye'de çekilme işlemlerini, bu benim biraz elimde veri yok ama kişisel kanaatim, eğer Türkiye'de seçimlerin sonuçlarında %50'nin altında oy alıp da Cumhurbaşkanlık makamı tartışmalı hale geldiği zaman Türkiye ve başındaki lideri topal ördek konumuna düşecekti. O zaman kanırtmak ve dediğini yaptırmak mümkün olacaktı ve hep Türkiye'nin, bakın, sınır ötesi operasyonu da Amerika'nın Suriye'den çekilme harekatı da, Rusya'yla zımni mutabakatta varılan o İdlib bölgesi olsun, yine Tel Rifat bölgesindeki o devriyeler olsun, hepsi seçime endeksliydi ve bundan sonraki günlerde ortamın biraz daha hareketleneceğini, zaten yağışlarda durup havalar ısınınca, yani önümüzdeki günler, haftalar sıcak gelişmelere gebe olacaktır diye düşünüyorum. Ama mesele burada Ankara, İstanbul'lu veya kaç belediyeyi hangi partinin alması değil, Türkiye önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde istikrarlı bir şekilde yoluna devam edecek mi etmeyecek mi sorusu gündeme gelmişti ve bu sorunun cevabı da o %51 nokta küsur oyla devam edeceğini gösteriyor. Bundan sonra Amerika'sı da, Rusya'sı da, dünyanın mevcut güç dengeleri de Türkiye'nin önümüzdeki 4-5 yılının mevcut yönetimle devam edeceğini gördü ve kartlarını da ona göre alıp ona göre hesabını yapması gerekiyor.
Bir de İdlib meselesi var. Esed rejimi İran destekli güçlerle birlikte İdlib'i bombalamaya devam ediyor hocam. Yine onlarca insan maalesef hayatını kaybediyor. İdlib'de bu ateşkese rağmen ya da oradaki ortak devriyeye rağmen Esed rejimi neden böylesine tacizkar saldırılarda bulunuyor?
Şimdi normal şartlarda Suriye'nin askeri olarak, ekonomik olarak, siyasi olarak mevcut rejimine herhangi bir gücünün kaldığından bahsedemeyiz. Hatta İsrail göz göre göre toprağını ilhak etti. Şöyle bir Türkiye'nin çeyreği kadar
tepki gösteremedi.
Tepki gösterin. Bakın, Türkiye toprağı ilhak edilmiyor. Suriye toprağı. Türkiye kükrüyor. Yani, dünyayı ayağa kaldırmaya çalışıyor ama Suriye'den tık yok. Şimdi kendi toprağını komşu bir ülke ilhak ediyor. Sesini çıkaramıyorsun. Ama Türkiye Rusya ile anlaşma yapmış. İdlib bölgesinde olan hadise şu: silahtan arındırılmış bir bölge oluşturuluyor ve başta at ve mülteci kampı olmak üzere orada 1 milyon üzerinde insan Türkiye sınırına yakın kamplarda yaşıyorlar. Yani Türkiye'ye gelebilenleri şanslı görüyor o insanlar. Orada çok daha zor şartlarda yaşıyorlar ve siz kendi halkınıza, mülteci kamplarına sığınan halkınıza bomba yağdırıyorsunuz ve bunun insani, İslami, uluslararası hukuk açısından hiçbir şey yoktur. Ve zalimin zulmü hiçbir zaman payidar olmaz ve bugün İslam dünyasında yaşanan her ne kadar kan gözyaşı varsa, geçmişte döktükleri, yapmış oldukları veballerin ceremesini çekiyorlar diye düşünüyorum.
Evet. Bir taraftan da Yemen maalesef İslam dünyasının kanayan başka bir yarası. Bununla ilgili ABD'de bir sıcak gelişme var hocam. ABD Temsilciler Meclisi, ABD'nin Yemen'deki savaşta Suudi Arabistan'a verdiği askeri desteği kesmesini öngören yasa tasarısını onaylamış. Bu Yemen'de bir şeyleri değiştirir mi bu karar?
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a elindeki çok son model sofistike silahları verdi ve Yemen operasyonunda Suudi Arabistan bir adım ilerleyemedi. Evet. Havadan yapılan bombardımanların çoğunda da yanlış istihbarata dayalı sivil hedefler bombalandı ve çok sayıda masum insanın canına mal oldu. Şimdi operasyonun nasıl yapılacağını Türkiye dünyada Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatıyla gösterdi. Hatta daha önce bu Hendek kazan o teröristlere evet. karşı Sur'da, Cizre'de, Silopi'de, Yüksekova'da, Şırnak'ta gösterdi. Nasıl gösterdi? Kedinin fareyi beklemesi gibi.
Evet.
Aylarca bekledi. Tek tek teröristleri avladı. Sivil halka zarar vermeme itinasını gösterdi ve bugün seçimde Şırnak'ı aldı.
Evet.
Peki PKK'lıların ve teröristlerin beklentisi neydi? O hendekleri kazdıktan sonra, sivil halkı da kalkan yaptıktan sonra isteseydi Türkiye Cumhuriyeti Devleti uçaklarla 3 ay beklemek yerine 3 saatte orayı dümdüz ederdi.
Evet.
Bakın 3 saatte. Peki ne olurdu? Binlerce masum insan orada hayatını kaybederdi. Sonra ne olurdu? Türkler ve Kürtler arasına
evet.
bir daha onulmaz derecede bir kan davası girerdi.
Evet, zaten bir nebze amaçları da bu değil miydi
i̇şte
zaten?
Buydu.
Türkiye dünya nezdinde.
Evet, sonra Birleşmiş Milletler koruması getirmek. Vesaire.
Evet.
Ama Türkiye'deki devlet aklı buna müsaade etmedi ve hem halkın burnu kanamadı hem de teröristler inlerinde oraya gömüldü. Şimdi Suudi Arabistan ise bunu yapabilecek gücü yok. Yani Yemen'e girip karadan operasyon yapıp istediği hedeflere ulaşacak bir gücün olmadığını Amerika gördü. Bunun
evet.
üzerine de artık daha fazla karizması çizilmesin diye. Çünkü Suudi Arabistan'ın Yemen'de yapmış olduğu katliamların faturası sonra Arap sokaklarında Amerika'ya kesiliyor. Çünkü
evet.
Ona silahı veren, lojistik destek veren ve hava istihbaratını sağlayan Amerikan birlikler olduğu için bundan bir şey çıkmayacağını herhalde gördüler ve buna göre bir karar almış olmalılar.
Evet. Suudi Arabistan dedik, buradan devam edelim. Suudi Arabistan'ın cinayete kurban giden Suudi gazeteci Cemal Khashoggi'nin çocuklarına milyonlarca dolarlık evler verdiği ve her ay onar bin dolar ödeme yaptığı iddia edilmiş, kan parası olarak hocam. Böyle bir gelişme var. Bir de Washington Post'un bir iddiası var. Cemal Khashoggi'nin öldürülmesinde rolü olan Suudi Arabistan ekibinden bazı isimlerin ABD'de eğitim aldığı öne sürülmüş ve iddiaya göre eğitim ABD'nin Suudi istihbaratını modernize etme planı kapsamında verilmiş. Bu iki gelişmeyi nasıl değerlendirirsiniz?
Evet. Yani bunun bir cinayet olduğunu artık bütün dünya gördü. Bu cinayeti yapan ekibin de öyle spontane bu işi yapmadığını, teammüden planlandığını ve profesyonel bir ekip olduğu zaten işin ortaya çıkmasından sonra bütün dünya kamuoyuna bütün kirli çamaşırlar
döküldü.
Şimdi şeye gelince, bu doğu toplumlarında kan parası hadisesi çok yaygındır. Yani diyelim ki
fidye,
arazi anlaşmazlığı olur. Adam sigorta sağlar, gider biri diğerinin oğlunu öldürür, babasını öldürür vesaire. Sonra iki tarafta bakar ki ölen ölmüştür. Kalan da ömür boyu hapis yatsa onun derdine derman olmuyor. Birinin mal varlığı çok, öbürünün de imkanı
yok,
kısıtlı. Diyor ki sana şu kadar para vereyim, davandan vazgeç gibisinden. Buna biz kan parası diyoruz ve bu arazi anlaşmazlıklarında, bu maddi anlaşmazlıklarda olan bir şey, ama bu şekilde unharca yapılan bir katliamdan sonra kızları anladığım kadarıyla reddetmişler ama iki oğlu kabul
evet.
etmiş gibi gözüküyor. Yani Cidde'de bir villa, aylık 10 bin dolar da sus parası. Bunların hepsi de işte bütün dünya tarafından, nasıl ki Yeni Zelanda Başbakanı o bayanın yapmış olduğu bu Müslümanlara karşı jest takdir ediliyorsa, bu tür hareketler de bütün insanlık vicdanı tarafından bir kenara not ediliyor. Onun için
evet.
Müslümanların ayeti kerimede buyuruyor Cenab-ı Hak, Bismillah, ya eyyühellezine amenu eminu diyor. Ey iman edenler, tekrar iman ediniz diyor. Demek ki insanların inançlarında bir sıkıntı var. Yani ben hep söylüyorum, İslam coğrafyasının muamelat konusunu tekrar düşünmesi. Yani ana rahmine evet. düştükten mezara konuncaya kadar insanın insanla olan ilişkilerinde bizim bu coğrafyada bir sıkıntı var. Yani eğitimcilerimiz, okullarımız, müfredatımız buna göre yeniden bir gözden geçirilmesi gerekiyor. Biz hamdolsun iman olarak, ibadet olarak bizim dinimiz en mükemmel dindir, bizim
evet.
kitabımız. Ama niçin rüşvetin, yolsuzluğun, hırsızlığın, ne bileyim, insanların birbirine hakkına hukuk, bir apartmanda bile insanlar birbirleriyle kavgalı, bir sitede kavgalı, mahallede yüz yüze bakamıyorlar. Burada bir sıkıntımız var demektir. İnsan olarak bunlara bir çözüm bulmamız gerekir diye düşünüyorum.
Tunus'ta geçen hafta Arap Birliği zirvesi toplanmış hocam. Orada Türkiye ve İran aleyhine skandal sözler sarf edilmiş ve Türkiye ve İran hedefe konulmuş. Bu sözleri duyan ve o toplantıya katılan Katar emiri Şeyh Temim bin Hamad El Sani toplantıyı konuşma sırasını beklemeden terk ediyor ve onurlu bir duruş sergileyerek tavrını ortaya koyuyor. Bunu sormak istiyorum. Yani Türkiye ve İran hem aynı kefeye konuluyor hem hedef haline getiriliyor. Katar emiri de buna tepki gösteriyor.
Şimdi olayı şöyle sadeleştirerek anlatayım. Buyurun. Bugün 22 tane Arap ülkesi var. Osmanlı'nın parçalanmasından sonra lime lime böldükleri Kuzey Afrika ve Güneybatı Asya'daki bu 22 Arap devletinin başına da dikkat edin şöyle bir demokratik bir seçimle iş başına gelen ve her 5 yılda bir 4 yılda bir iktidarı sandık yoluyla devreden kaç tane Arap ülkesi tanıyorsunuz? Hep yok. Böyle şu anda seçimlerin olduğu gibi işte Sisi de seçim yaptı. %90 oy alıyor. Şu anda mesela Cezayir'de seçimlerden bahsedeceğiz vesaire. Hep böyle silahın süngünün gölgesinde yapılan seçimlerdir onların çoğu da. Peki küçük bir azınlığın işte diyelim ki monarşik bir grubun veya bir ailenin, bir zümrenin, bir askeri darbeyle iş başına gelen gruplar kahir ekseriyeti o Müslüman Arap halkın istediğinin dışında sırtını Amerika'ya, Fransa'ya, İngiltere'ye, Batı dünyasına yaslayarak onların seküler dünya görüşüne dayalı bir politika izliyorlar. Yani halka gittiklerinde halkta bir karşılıkları yok. O halde dayandıkları güç olan İngiltere, Amerika diyor ki sizin dostunuz şu, düşmanınız bu. Eğer siz buna inanırsanız size yardım eder, destek olur, arkanızda dururuz. Aksi takdirde ne haliniz varsa görün.
Evet.
Şimdi diyelim ki Suudi Arabistan kraliyet ailesi Amerikan desteği olmadan ayakta duramayacağını biliyor. Körfez ülkeleri hakeza. O halde Amerika, İsrail, İngiltere onların derin ve istihbarat güçleri diyor ki İsrail artık sizin düşmanınız değil diyor. Açın gözünüzü. Sizin iki tane düşmanınız var. Biri İran, biri Türkiye.
Evet.
Şimdi bunlar bunu ezberliyorlar, geliyorlar o Arap platformlarında da konuşuyorlar. Peki Kuveyt emiri niçin terk ediyor? Çünkü aynı şeyi Kuveyt'e de yaptılar. Hafızalarımızı yoklayalım, daha çok yakın bir geçmişte Kuveyt'e Karadeniz hava ambargosu ve abluka uyguladılar. Tam Kuveyt emirini yemeyi düşünüyorlardı. İktidardan götürmeyi. Türkiye'nin orada bir askeri üssü vardı.
Katar.
Katar'da. Evet, evet. Katar üssü. Katar'a Türkiye takviye birlik gönderdi ve Katar emirliğine yapılan herhangi bir saldırı Türk askerine veya bize yapılmış kabul deyince hepsi
durdu.
Durdu kaldı. Şimdi Katar emiri bugün iş başındaysa bunu Türkiye'nin kararlı bir şekilde arkasında durmaya borçlu. Bu nedenle de o da
vefa borcunu
ödüyor. Yani ötekiler de vefa borcu. Yani bu maskeli bir balo gibidir. Evet. Ve onlardan bir yani şey tabirle, argo tabirle bir cacık olmayacağını bütün dünyada biliyor. Artık haber niteliği bile taşımıyor. Yani o diyelim ki Arap Birliği toplanmış, konuşmuş, karar almış. Çok da kimsenin umurunda değil dikkat ederseniz. Ama dikkat edin Yeni Zelanda'da bir patlama oldu. Diyorlar ki işte Trump ne diyecek? İşte Putin ne diyecek? Arkasından Erdoğan ne diyecek diye Türkiye'nin ne diyeceğine bakıyor. Bu nedenle o 22 Arap ülkesinin toplanıp aldığı bir karar Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı'nın dünyaya yapmış olduğu bir şey kadar etkili olmadığını da bilmemizde fayda var.
Tabii gönül arzu ederdi ki Arap Birliği toplanıp bu ABD'nin, İsrail'in Golan işgalini kınasın ya da buna karşı tedbir alsın ama
olması gereken o da kendi iradeleriyle,
tabii,
alın teriyle o makama gelmiş olsalar bunu derlerdi.
Yaparlardı, evet. Şimdi bu konuda geçen haftalarda ABD'nin skandal kararı büyük tepki çekmişti ama sanki ortalık yatışmış. Çünkü İsrail işgal altındaki Golan Tepelerindeki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine 30 bin yeni konut inşa etmeyi planlıyormuş hocam. Bir başka haber de Netanyahu'nun Arap liderlere alın Gazze sizin olsun dedim kabul etmediler açıklaması var. Sanki Gazze'nin sahibiymiş gibi.
Yalan söylüyor, blöf evet. yapıyor. Evet. Şöyle yalan söylüyor, blöf yapıyor. Çünkü Gazze'nin açıklarında kara sular içerisinde dünyanın en zengin doğal gaz yatakları var.
Yani evet. Terk
böyle,
etmez,
böyle bir şey mümkün değil, terk etmez. Hatta Gazze'deki insanları oradan bir şekilde Sina Yarımadası'na sürüp o Şarm el-Şeyh civarında Kızıldeniz'de yeni inşaatlar yaptırıyor. İşte bu yeni yetme Suudi Prens'in İsrail'le çok fazla dirsek temasa geçmesinin sebebi de işte Sisi'yi de yanlarına alıp yani o Gazze şeridini nasıl Filistinlilerden arındıracaklarının hesabını yapıyorlar. Bunlar hep tribünlere söylenmiş sözlerdir. Hiçbir kıymet harbiyesi de yoktur.
Yoktur. Peki bir başka önemli haber başlığı hocam bu haftaya dair. Sıcak bir gelişme bir taraftan. Libya malumunuz parçalara ayrılmıştı. Bunların birinde hakimiyetini sağlayan General Halife Hafter Trablus'u ele geçirmek için saldırı başlattığını açıkladı ve buna karşı da Libya müftüsü Sadık Giryani General Halife Hafter'i durdurmak için halka seferberlik çağrısında bulundu, karşı koyun dedi. Libya'da neler oluyor? Halife Hafter kimdir aslında?
Evet, şimdi tarihte zaten Libya diye bir devlet yoktu, hiç de olmamıştı. Nasıl ki Irak gibi bir devlet olmadığı gibi, mesela Irak'tan başlayalım. Osmanlı döneminde güneyde Basra, ortada Bağdat, kuzeyde Musul vardı. Bunu üçünü birleştirdiler. Irak yaptılar. Üç vilayeti. Osmanlı'nın yine aynı şekilde Libya'nın olduğu yerdeki Mısır sınırına yakın doğudaki vilayeti Bingazi. Evet. Batıdaki de Trablus'tu. Zaten o Trablus iki tane olduğu için bugün Lübnan'daki Trablus'la Libya'daki Trablus'u ayırmak için Lübnan'dakine Trablus Şam, Libya'dakine de Trablus Garp diyor idik biz. Evet. Daha güneyde ise Tevarıkların veya Tuareklerin yaşadığı, göçebe Bedevilerin yaşadığı Fizan bölgesi vardı ki tarihte Fizan Osmanlı'nın en uzak köşesi. Şimdi Hakkari nasıl en uzaksa bazen canı sıkılan benimle uğraşma işte Hakkari'de soluğu alırsın diyorlar. O zaman da Fizan'a sürerlermiş. Şimdi Fizan'da gerçekten şu anda kabileler arası çatışmalar devam ediyor. Trablus bölgesindeki idareyi Türkiye'de dahil olmak üzere Avrupa Birliği, dünya kamuoyu tanıyor. Bugün Bingazi'nin olduğu yerde Halife Haftar dediğimiz kişi, yani Sisi'nin, Suudi Prens'in ve Birleşik Arap Emirlikleri Başkanı'nın ikiz kardeş diyebiliriz. Evet. Onların finansmanıyla Amerika ve İsrail'in aklıyla önce DAEŞ'i buraya sürdüler. DAEŞ nasıl bir maymuncuksa bir yere gidiyor. Orayı dümdüz ediyor. Arkasından birileri geliyor. Orayı kurtarıyor. Nasıl ki Fırat'ın doğusunda şu anda PKK, YPG'lerin işgali altında olan Suriye'nin kuzeydoğu toprakları önce DAEŞ tarafından işgal edildi. Sonra bunların eline geçildi. Bunun Arap versiyonunu da Libya'nın doğusunda Halife Haftar Bingazi bölgesini ele geçirdi. Şimdi demek ki biraz daha palazlandılar, silah ve mühimmat desteği aldılar. Batıya Tunus sınırına kadar Trablus'u da hakimiyetlerini alıp bütün Libya'da yönetimi ele geçirmeyi hedefliyorlar. Ve tekrar ediyorum, Halife Haftar ve Bingazi'deki o yönetimle Sisi'nin, Suudi Prens'in ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin birbirinin hepsinin ruh ikizi olduğunu ve aynı merkezden emir aldıklarını burada bir kenara not edelim.
Peki hocam. Bölgeden çok fazla uzaklaşmadan Cezayir'deki gelişmelere bakalım. Cezayir'in Cumhurbaşkanı Abdülaziz Bouteflika gitti gidiyor derken resmen istifasını sundu. ondan önce de Genelkurmay Başkanı istifa etmesi gerektiğini, görevi bırakması gerektiğini söylemişti. Ama halkın tepkisi, halkın talepleri bitmiyor. Şöyle ki, yani Bouteflika'nın gitmesi yetmez. O zihniyetteki, onun kalıntısı bütün isimlerin de onunla birlikte gitmesi gerekir
zaten
diyorlar.
Zaten Bouteflika orada görünen bir figür ve dengeyi sağlayan bir
unsurdu.
Fakat Bouteflika'nın perde gerisinde askeri bürokrasi ve onun çevresinde yıllardan beri bürokrasiye yerleşmiş olan, gerek aile çevresinden gerek bürokratik çevreden elinde büyük imtiyazları olan kesim bunlardan vazgeçmek istemiyor. Halk da artık yeter diyor. Nasıl ki Mısır'daki bir kifaye hareketinde olduğu gibi. Fakat süremiz azalıyor. Bu Burkina Faso bölgesiyle hemen, ilgili biraz
Hemen haberi paylaşayım. Size sorayım hocam. Burkina Faso'nun kuzeyindeki Hamkane kentinde kabileler arasında çıkan çatışmalarda 62 kişi ölmüş. Evet, 62 kişi. Fulani ve diğer kabileler arasında çıkan çatışmalarda 30 sivil ile 32 teröristin öldüğünü aktarıyor kaynaklar. 9 kişinin de kaçırıldığını kaydediyor. Mali'de de 2 hafta önce Fulanilere ait bir köye yönelik saldırıda 160 kişi ölmüştü. Hem Burkina Faso'da hem Mali'de neler oluyor? Aslında olayların arkasında ne var hocam?
Şimdi Afrika coğrafyasında kabilelerin etkin olduğu bölgeler vardır. Bunlardan biri Fulanilerdir. Fulaniler şu anda Afrika'da 10-15 civarında ülkeye yayılmış durumdalar. Bunların %99'u tamamına yakını Müslümandır ve konar göçer göçebe hayvancılık, çobanlıkla geçimini sağlayan barışçı, güler yüzlü insanlardır. Yani Afrika'da tamamen Müslüman kim var deseniz Fulanilerdir. Bir de bu Mali, Nijer, Burkina Faso, bu şeyden Sahra Altı bölgesinden Ekvator'a kadar olan o Biladi Sudan dediğimiz o coğrafyada Tuareklerle birlikte oranın yerli çiftçilikle uğraşan Mossileri vardır. Yani Mossiler kendini efendi gibi görür. Bu şeylere de böyle kro gözüyle bakarlar.
Evet.
Ama Tuareklerde bu Libya'nın güneyinde olan değişik bir kabiledir. Şimdi Tuarekleri bir kenara bırakalım. Fulaniler ve Mossilerle o çarpışmalar neden oluyor?
Evet.
Son zamanlarda başka Türkiye'deki sivil toplum kurumları olmak üzere kurban faaliyetleriyle biz Afrika'ya gidince toplu kurban alın, bizim verdiğimiz kurbanlar alınınca Fulaniler hayvanlarını satacak pazar buldular. Ayrı onların fakirlerine kurban eti gitti ve bunlar hızla da çoğalmaya başladılar, güçlendiler vesaire. İşte bunların Afrika coğrafyasında etkin olmasını istemeyen bir takım karanlık güçler tuttular Mossilerin kanaat önderi konumunda çok sivilen bir liderine suikast tertip edildi ve bu Fulanilerin üzerine yıkıldı.
Peki onlar Müslüman mı?
Hepsi Müslüman.
Evet.
Yani şöyle düşünün, Türkiye'de Türklerle Kürtler gibi düşünün. Veya işte Irak'taki Sünni Araplarla Kürtler gibi düşünün.
Evet.
Bunlar hepsi beraber binlerce yıldır birlikte yaşıyorlar.
Müslümanı kırdırma projesi.
Şimdi
gene.
Afrika çok hızlı bir şekilde yükseldiği için şu anda nasıl ki Suriye'de artık Kürtlerle o Sünni Arapların arasına kan girdi.
Evet.
Kolay kolay bu işin telafisi olmayacak. Hani sende kuyruk acısı, bende evlat acısı dediği gibi. Şu anda Afrika'da da bu kabileler arasında kan soktular ve çok Sünni Müslüman ve çoğu da tasavvuf ehli olan bu şeyler arasında da, Fulaniler arasında son zamanda o Vehhabiler vesaire yayılmaya başlandı. Yani Afrika'da olaylar hiç de görüldüğü gibi değil.
Basit
Afrika,
bir kabile
nüfusu hızla
değil yani.
Artan, kaynakları inanılmaz derecede zengin olan ve dünyanın geleceğinde parlayan bir yıldız olan Afrika'nın özellikle Müslüman coğrafyasında bir daha yüz yüze bakmayacak şekilde kabileleri birbirine düşürme faaliyetleridir bunlar.
Evet.
Yani bu 50 kişi 100 kişinin ölmesiyle kalacak bir şey değildir. Araya
maalesef
kan giriyor.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Aralıksız bir şekilde devam ettik bu hafta programımıza ve burada noktayı koymak durumundayız. Değerli dinleyenler, haftaya yeni bir Medeniyet Coğrafyamız programında buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.